Ayrım 3.
Bütün bu nedenlere bağlı olarak AB Türkiye'yi kaybetmek istemez ve yanında tutmaktan yararlı sonuçlar doğacağını bilir. İşte yanında tutmak kavramı Avrupa için hayati önem taşıyor. AB Türkiye'yi tam üye yapamayacağına göre nasıl yanında tutar sorusuna ise verilen karşılık gümrük birliğidir. Tam üye olmaksızın gümrük birliğine dahil edilen Türkiye, AB parlamentosunda, AB Bakanlar Konseyi'nde ve AB komisyonda yer alamayacak ama gümrük birliği içinde olduğu için bu üst kuruluşlarının kararları doğrultusunda hareket etmek zorunda kalacaktır. Bu ise AB için ideal bir formüldür. 7.2. Politik bakımdan Türkiye'nin AB için önemi. Özellikle 1989 yılından itibaren artık yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı ki Doğu bloğunun çöküşü Türkiye'nin AB için politik ve stratejik önemini azaltmaya başlamıştır. 1990'ı izleyen yıllar içinde Avrupa Birliği'nin Kürt meselesinde, Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin üzerine baskı kullanarak gelmeye başlaması, Türkiye'nin savunma paktı olan AGSK'ya tam üye yapmaması bunun somut belirtileridir. Artık Türkiye Doğu tehdidine karşı Avrupa'nın içinde tutulması gereken bir ülke değildir. Ancak Avrupa'nın dışına da itilmeyecek ve sınırda ve eşikte tutulacaktır. Türkiye'yi tamamen dışlamanın politik ve stratejik olarak AB'ye getirebileceği maliyetler vardır. AB'ye göre Avrupa'dan tamamen dışlanarak tek başına bırakılan bir Türkiye, zaten çok istikrarsız olan bölgede istikrarsızlıkların daha da yaygınlaşmasına neden olur ve bu da AB'ye zarar verir. O halde politik olarak geleceğin Avrupa'sı içinde yer almayacak ancak tamamen dışlanmadan AB ile işbirliği içinde tutulacak bir Türkiye AB için gereklidir. Türkiye tam üye yapılmadan sadece gümrük birliğine dahil edilerek AB'nin denetim ve güdümü altında tutulacaktı. Ancak AB'nin siyasi bütünlüğünün içine sokulmayacaktı. Bu alanda Türkiye AB açısından işbirliğini sürdürebileceği bir sınır ve tampon ülke konumunda bulunacaktır. AB'nin son 10 yıl içinde izlediği politika budur. AB çevreleri Türkiye'siz Avrupa olmaz derken siyasal birliğin içine dahil edilmemesini istemektedir. Gümrük Birliği konusunda Leon Bretton'ın AB Komisyonu için hazırladığı 1994 Türkiye raporu incelendiğinde bu tutum net bir biçimde görülmektedir. Eskisi kadar olmasa bile bugün de Türkiye'nin AB için siyasal ve stratejik önemi vardır. Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede AB'nin politik ve stratejik çıkarları Türkiye'ye rağmen sağlanamaz. Türkiye ile işbirliği halinde daha kolay yürütülebilir. 8. AB neden Türkiye'yi içine alamaz? AB'nin Türkiye'yi tam üye yapmama nedenleri şu şekilde sıralanabilir. A. AB Türkiye'yi Avrupa kültürünün bir parçası veya bir uzantısı olarak görmemektedir. Din unsuru en önemli kültürel öğe olmakla birlikte dinin yanında kültürle ilgili diğer hususlarda AB tarafından değerlendirilmektedir. Belki Türkiye Müslüman değil de Hristiyan bir ülke olsaydı din dışı kültürel farklılıklar Yunanistan ve diğer AB'li Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi göz ardı edilebilirdi. Ancak Türkiye'nin Müslüman bir ülke oluşu, din ve kültür olarak bir bütün halinde Türkiye'nin AB kültüründen farklılığı AB gözünde büyütülmektedir. 50'li ve 60'lı yıllarda fazla göze batmayan hususlar, A1, Türk iş gücünün Batı Avrupa'ya girmesinden ve burada Türk topluluklarının oluşmasından sonra, A2, daha da önemlisi Doğu bloğunun çökmesinden sonra ön planda algılanmaya başlanmıştır. Bosna Hersek'te olup bitenlere Batı Avrupa'nın ve AB'nin yaklaşımı, Türkiye'nin üyeliğine bakış açısı hakkında bir fikir vermek için yeterlidir sanırız. Balkanlar ve Orta Avrupa arasındaki bölgede bir Müslüman ülkenin Bosna Hersek varlığını içine sindirmeyen bir anlayış ve yaklaşım nasıl olur da 66 milyonluk koskoca Türkiye'yi AB'nin tam üyesi yapıp üst karar mekanizmalarında söz sahibi yapabilir. 1960'lı yıllarda B Avrupa'nın kendi içinde de göz ardı ettiği bu gerçek 1970'li yıllardan itibaren yavaş yavaş ortaya çıkmış ve bugün AB'nin Türkiye'ye karşı politikasını belirleyen ana unsurlardan birisi haline gelmiştir. Üstelik 1980'li yıllarda İran rejiminin getirdiği korku, Mısır ve Cezayir'de meydana gelen radikal dinci hareketler, Türkiye gibi büyük bir Müslüman bir ülkenin AB'ye dahil edilmesi AB açısından zorlaştırıcı bir unsur olmuştur. Ayrıca Türkiye'deki bazı sorunların radikal dincilik, Kürtçülük gibi AB ülkelerinin içine taşınmış olduğunu ve bu ülkelerde önemli sorunlar yarattığını unutmamak gerekir. Türkiye daha AB'nin dışındayken sorunları bu denli AB ülkelerine taşınıyorsa tam üye olmuş 66 milyonluk Türkiye bütün sorunlarını AB için aktarmış olacaktır. Korkusu ile Türkiye'ye bakan Brüksel tam üyeliğe karşı çıkmaktadır. Türkiye'nin geçen yüzyılda başlayan batılılaşma çabaları ve Cumhuriyet sonrasında laik bir devlet oluşu, AB'nin Türkiye'yi Avrupa kültürünün bir parçası olarak görmesine yetmemektedir. B. Türkiye'nin büyük genç nüfusu ve yüksek nüfus artış oranı AB'yi Türkiye'nin tam üyeliği konusunda korkutan bir gerçektir. AB'de siyasi temsilin nüfus hacmi ile orantılı olduğu göz önüne alınırsa tam üye olmuş bir Türkiye AB'nin en büyükleri arasında karar mekanizmasının başına oturacaktır. Bu ise AB'nin kesinlikle içine sindiremeyeceği ve kabullenemeyeceği bir durumdur. Türkiye'nin büyük nüfus potansiyeli siyasi ağırlık yanında ekonomik ve sosyal yönlerden de AB'yi korkutmaktadır. Tam üye olarak ileride AB içinde serbest dolaşımdan ve yerleşimden de kaçınılmaz olarak yararlanacak büyük Türk nüfusu, istihdam ve sosyal dengeler bakımından AB'yi sarsar görüşü Brüksel'de hakimdir. AB bu kaygısında haklıdır. Ayrıca yüksek nüfus artış hızı ile bir süre sonra nüfusu 100 milyona dayanan Türkiye nüfusu artmayan AB için tam bir kabustur. AB çevrelerine göre eğer Türkiye tam üye olursa 20 yıl sonra AB'nin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel dengeleri tamamen değişir ve bozulur. Bu bakımdan Türkiye'nin yüksek nüfus potansiyeli Türkiye tam üye yapmamanın ana nedenlerinden biridir. Eski F Almanya daha 1977 yılında Türkiye ile ilgili olarak hazırladığı bir iç raporda bu konuya değinmiş ve Türkiye'nin üyeliğinin getireceği sorunları nüfus açısından parmak basmıştır. C. Türk ekonomisindeki istikrarsızlıklar ve Türkiye'nin tam üyeliğinin AB'ye getireceği mali yükler, AB içinde bölgesel gelir transferleri ve yardımlar AB'yi üyelik konusunda ürküten başka bir nedendir. Almanya'daki Türkiye Araştırmalar Merkezi tarafından değişik dönemlerde hazırlanan raporlarda tam üye olmuş Türkiye'ye AB sistemi içinde yapılması gereken yardımların AB bütçesini zorlayacağı ve diğer üye ülkelerin yüksek düzeyde mali özverilerini gerektirdiği gerçeği çıkmıştı. AB'ye oranla iç ekonomik istikrarsızlıkları yüksek düzeyde bulunan Türkiye, AB sistemi içinde sürekli ekonomik sorun yaratır. Eski üyelerin mali fedakarlıklarını yardımlar artırır görüşü, Dr. Eberhard Rein gibi Türkiye'yi çok iyi bilen AB üst düzey yöneticileri arasında hakim ve yaygın olan görüştü. Uzun yıllardan beri belli aralıklarla kendisiyle karşılaşıp konuştuğumda Türkiye mevcut ekonomik sorunları ile AB'ye tam üye olamaz görüşünü sürekli tekrarlamıştır. Türkiye'nin AB'ye oranla ekonomik istikrarsızlık sorunları göreceli olarak hep devam edecektir. 1981'de AB'ye tam üye olurken Yunanistan'ın da büyük istikrarsızlıklar sorunları vardı. Ancak AB'deki üst siyasi irade bu sorunları öne çıkarmadı. Çünkü Yunanistan'ı tam üye yapmak için ABD'de siyasi kararlılık veya irade vardı. Yunanistan AB'nin başını bugün de ağrıtmaktadır. Biraz siyasal faktörler, biraz da Yunanistan'ın ölçeği bu sorunların tırmanmasını önlüyor. Yukarıda belirtilen 3 temel öğe AB'nin Türkiye'yi tam üye yapmamasının esasını oluşturmaktadır. Bu şartlarda değişmeyeceğine göre en azından ilk iki faktör Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği söz konusu olamayacaktır. 1970'li yıllardan beri Brüksel yetkilileri ile defalarca görüşen bir kişi olarak son 20 yıl içinde Brüksel'in Türkiye'ye bakış açısında ve yaklaşmasında sürekli aleyhimize değişmeler ortaya çıktığını rahatlıkla söyleyebilirim. 3. Bölüm Avrupa nedir? 1. Giriş Avrupa özellikle 1990'dan sonra kendi yeni sınırlarını çizmeye başlayan siyasal, ekonomik, sosyal, askeri ve kültürel olarak da halen Avrupa Birliği şemsiyesi altında bütünleşmesini istikrarlı bir biçimde ilerleten devletler topluluğudur. Kurumsal olarak bugün Avrupa Sözcüğü ile Avrupa Birliği AB anlaşılmaktadır. Halen 15 ülkeyi kapsamasına karşın 12 üye içinde AB'ye alınmaları konusunda takvim belirlenmiştir. 2004-2005 yıllarında üye sayısı çok büyük olasılıkla 20 ülkeyi bulacaktır. AB'ye tam üye olmayan aday ülkeler ya tam üyelik görüşmeleri başlatılarak AB ile bütünleşme süreci içine girmişlerdir ya da yapılan çeşitli anlaşmalarla AB etki ve denetim alanı içine sokulmuşlardır. 1989'da Doğu Bloğu'nun çökmesiyle birlikte Avrupa'nın Almanya, Fransa, İtalya, İspanya gibi büyük ve orta ölçekli ülkeleri, açılmakta olan yeni dünya pazarları karşısında Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya ile daha etkili rekabet edebilmek için özellikle Asya üzerinde stratejik çıkarlarını daha iyi koruyabilmek için AB içindeki bütünleşmeyi hızlandırdılar. 1992 Maastricht Anlaşması AB açısından yeni dönemin başlangıcı oldu. İngiltere'yi biraz farklı değerlendirmek gerekiyor. İngiltere, ABD ile birlikte Orta Doğu ve Kafkasya dahil dünya üzerinde stratejik ortak durumunda bulundukları için İngiltere kıta Avrupa'sından biraz ayrılmaktadır. AB içinde bulunmasına rağmen AB'nin hızla bütünleşmesine en fazla direnç gösteren ülkedir. AB'nin para birliğine katılmamıştır. Almanya'nın ve Fransa'nın hızlı bütünleşme konusundaki çabalarını sürekli olarak yavaşlatma konumunda olmuştur. İngiltere, ABD ile dünya üzerindeki stratejik ortak çıkarları ile AB üyeliği arasında sıkışmış bulunmaktı. İngiltere ile ilgili değerlendirmelerinde bulunan Brüksel'deki bazı bürokratlar, AB bürokratları, İngiltere AB içinde bir Truva atıdır ifadesini kullanırlar. 2000 yılı içinde İngiliz Muhafazakar Parti temsilcileri acaba AB'den ayrılıp NAFTA'ya mı girelim diye parlamentoda konuşmalar yapabilmişlerdir. AB içinde Almanya'nın patronajı büyümektedir. Birkaç yıl sonra AB'ye alınacak olan Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'ın katılımlarından sonra AB'nin ağırlığı Orta ve Doğu Avrupa yönünde değişme gösterecektir. Baltık'tan Bulgaristan'a kadar uzanan hat ile Orta Avrupa üzerinde Alman etkinliğinin artması kaçınılmaz bir sonuç olarak görülüyor. Siyasal terminolojinin de AB'nin doğuya genişleme sürecine göre fiilen değiştirilmekte olduğunu görüyoruz. Eski Doğu Avrupa ülkelerinin bulunduğu bölge artık AB yayınlarında Orta Avrupa olarak anılmaya başlandı. Doğu Avrupa ise Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Beyaz Rusya'yı kapsıyor. Diğer bir de işte Avrupa'nın merkezi biraz doğuya kaydırılmış oluyor. Bu hareket hem siyasal hem de ekonomik anlamdadır. Avrupa derinlemesine olduğu kadar doğu-batı coğrafyasında da hareket ettirilmiştir. Bir bakıma Almanya yakın çevresindeki Avrupa ve AB ülkeleri ile Avrupa'nın tam merkezine yerleşmiş olmaktadır. Yarının Avrupa'sı, yarının Avrupa'sı ile ilgili olarak iyimser ve kötümser iki yaklaşım söz konusudur. 2. İyimser yaklaşıma göre yarının Avrupa'sı. Bu yaklaşım 1992'de Maastricht'te başlatılan yoğun bütünleşme sürecinin Avrupa Birleşik Devletleri veya Avrupa Devletleri Federasyonu yönünde aksamadan devam edeceği varsayımını içerir. Bu varsayımın öngörülerine göre İngiltere'de zaman içinde süre gelmekte olan AB bütünleşmesine tamamen katılmak zorunda kalacaktır. Ayrıca AB'nin dünya üzerinde ve ABD ve Japonya karşısındaki ortak ekonomik ve siyasal çıkarları AB içinde Almanya-Fransa rekabetini ve çekişmesini ikinci plana itecektir. AB ekonomik, siyasal, sosyal ve askeri alanlarda bütünleşmesini derinleştirerek sürdürecektir. Bu imser varsayımın dayanak noktası şunlardır. A. Yeni dünya düzeni AB'nin ayakta kalması ve gelişmesini sürdürmesini bu koşula bağlamaktadır. Zaman içinde dış rakipler karşısında ortak çıkarlar daha da belirginleşecek, hatta kaçınılmaz hale gelecektir. B. AB'nin Asya karşısında etkinliğini artırması, kendi içinde bütünleşmesini devam ettirmesine bağlıdır. Gevşek yapıdaki bir AB, Asya'da etkili olamayacağı gibi ABD ve Japonya karşısında geriler. Teknik deyimiyle AB'nin refah maksimizasyonu kendi içindeki bütünleşmeyi kesiksiz sürdürmesine bağlıdır. Bu varsayım gerçekçi bir varsayımdır. Çünkü 1990 sonrasının yeni döneminde ABD NAFTA olarak bütünleşmektedir. Asya'da ise Çin ve Rusya yarın AB'nin karşısına siyasi olduğu kadar ekonomik olarak da rakip olabileceklerdir. Ayrıca Rusya Federasyonu'nun bulunduğu bölge petrol ve doğalgaz kaynakları bakımından AB için yaşamsal öneme sahiptir. C. Çok uluslu dev firmaların dünyada aralarında birleşerek süper dev firmalar durumuna gelmeleri AB bütünleşmesini gerektiren diğer bir unsurdur. D. ABD'nin ve Japonya'nın ileri teknolojideki üstünlükleri karşısında AB ancak yoğun bütünleşme ile rekabet etme gücüne sahiptir. E. Askeri alanda AB'nin yavaş yavaş ABD ve NATO patronajından kurtulmaları, AB ülkelerinin aralarında tam olarak bütünleşerek güçlü bir ortak ordu kurmaları ile gerçekleşebilir. Bu gerekçeler AB'nin mevcut bütünleşme sürecinin aksamadan sürdürülmesini gerekli kılmaktadır. Bütün bu gerekçelere rağmen Almanya-Fransa rekabeti kızışabilir mi? İngiltere ABD'nin de yardımı ile daha gevşek bir Avrupa Birliği'nin ortaya çıkmasına yol açabilir mi? Bugünden bu soruların kesin yanıtlarını vermek çok zordur. Ayrıca 12 yeni üyenin Nice Doruğu'nda Aralık 2000 belirlenen takvime göre AB'ye alınmaları durumunda AB içinde ne gibi sorunların yaşanacağını şimdiden tam olarak kestirmek çok zordur. Bütün bunlar iyimser görüşün önündeki belirsizlikler ve engellerdir. 3. Kötümser görüş. Kötümser görüş ise AB'nin genişlemesinin AB bünyesi içinde büyük sosyal, ekonomik ve politik sorunlar yaratacağı varsayımı ile AB içinde zamanla daha da artacak olan Almanya engemenliğinin doğuracağı sorunlar üzerinde oturtulmaktadır. A. AB yeni ülkeleri içine aldıkça zenginler ile fakirler arasındaki büyük fark yüzünden AB büyük sorunlarla karşılaşacaktır. Zenginler fakirlere yardımı iyice kısmak zorunda kalacaklar. Zenginler de fakirlere karşı tepkiler büyüyecektir. Yeni girenlerin yaratacağı işsizlik sorunları rahat durumdaki eski üyelerin genişlemeye tepki göstermelerine yol açacaktır. AB genişledikçe daha heterojen bir AB ortaya çıkacağı için ortak ekonomik ve sosyal politikaların uygulanmasında sorunlar yaşanacaktır. Bütün bunların sonucu olarak da AB içinde ve yanında iki halka oluşacaktır. Birinci halkayı muhtemelen 20 dolayında AB üyesi, ikinci halkayı da diğerleri meydana getirecektir. Esas güç ve denetim birinci halkada, yani birinci ligi oluşturan ülkelerde bulunacak. İkinci ligdekiler ise bağımlı olan fakirler grubunu meydana getirecektir. Avrupa ve Orta Doğu uzmanı İngiliz Doktor Andrew Mango bu görüşün hararetli savunucular arasında bulunuyor. Doktor Andrew Mango son olarak 1999'da Türk kitabını yayınlamıştır. Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa üzerine çok sayıda kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Uzun yıllar BBC'de görev yapmıştır. İyimser ve kötümser görüşlerin sonuçları ve Türkiye. Avrupa'nın yarınında iyimser görüş geçerli olduğu takdirde Türkiye kesinlikle AB'nin dışında kalacaktır. İyimser görüş ABD'de Maastricht 1991, Nice 2000 dorukları arasında süregelen eğilimin ve kararlılığın yarında devam etmesi anlamına gelmektedir. Bu varsayım altında ileride Avrupa Birleşik Devletleri veya Avrupa Federal Devletleri, Avrupa Federasyonu kurulmuş olacaktır. AB, ABD'nin tek rakibi konumuna gelebilecektir. Bu devletler topluluğu içinde Türkiye ölçeği ve sahip olduğu özellikler dolayısıyla bulunmayacaktır. Kötümser görüş geçerli olduğu takdirde AB'nin içinde ve dışında iki halk oluşacaktır. İkinci lig ülkeleri, birinci lig ülkelerine bağımlı konumda tutulacaklardır. Bu durumda iki grup arasında sürekli olarak sorunların yaşanması söz konusudur. Kötümser model içinde Türkiye'nin ikinci halkı için yer alması ihtimal dahilindedir. Kötümser öngörü geçerli olur ise Avrupa'nın dünya üzerindeki yeri gerileme gösterebilir. Yeni dünya düzenindeki rekabet ve çıkar çalışmalarının ortaya koyacağı koşullar, gevşek bir AB yapısının özellikle ABD karşısındaki durumunu zayıflatır. Bu öngörülerden hangisinin üstün geleceği biraz da bugün öngörülemeyen gelişmelere bağlı olacaktır. 4. Dünden bugüne Avrupa Birliği'nin gelişimi. 20. yüzyılda iki dünya savaşını yaşayan Avrupa'nın büyük devletleri, son savaştan sonra Avrupa kıtasında bütünlüğü sağlamanın kaçınılmaz bir sorumluluk olduğunu gördüler. Önce aralarında ekonomik işbirliğini geliştirip, ortak ekonomik çıkarlar üzerine oturtulmuş ve bu ortak ekonomik çıkarların lokomotif rolü üstleneceği bir ekonomik bütünleşme modelini tercih ettiler. Bugünkü Avrupa Birliği AB, 1957'de Roma Anlaşması ile kurulduğu zaman Avrupa Ekonomik Topluluğu AET adını taşıyordu. 6 Avrupa ülkesi Fransa, B Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarafından kurulmuştur. Aynı 6 ülke 1951 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu AKÇT'yi kurarak işbirliğinin ilk temellerini atmışlardı. Daha sonra da Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu Euratom kurulmuştu. Bu üç topluluk 1 Temmuz 1967'den itibaren bütünleştirildi ve tek bir Avrupa topluluğu meydana getirildi. 1969 yılında yapılan Lahey Zirvesi'nde alınan en önemli karar topluluklara katılma talebinde bulunan İngiltere, İrlanda, Danimarka ve Norveç ile konuya ilişkin müzakerelerin başlatılmasının kabul edilmesidir. 2 yıl süren görüşmelerden sonra İngiltere, İrlanda ve Danimarka tam üye olarak topluluğa 22 Ocak 1972 tarihinde katılmış, Norveç'in katılma anlaşması ise adı geçen ülkede yapılan bir referandum ile reddedilmiştir. 1976 yılında tam üyelik için başvuran Yunanistan'ın da topluluğa katılmasıyla üye sayısı 1981 yılında 10'a çıkmıştır. 1-1-1986 tarihinde İspanya ve Portekiz'in de katılmasıyla topluluğun üye sayısı 12'ye yükselmiştir. Son olarak 1-1-1995'te İsveç, Finlandiya ve Avusturya'nın katılımıyla üye sayısı 15'e ulaşmıştır. Türkiye 14 Nisan 1987 tarihinde topluluğa tam üyelik başvurusunda bulundu ve reddedildi. 17 Temmuz 1989'da Avusturya başvuruda bulunmuştur. 4 Temmuz 1990'da Kıbrıs Rum kesimi, 16 Temmuz 1990'a Malta, 1 Temmuz 1991'de İsveç, 18 Mart 1992'de Finlandiya, 26 Mayıs 1992'de İsviçre ve 25 Kasım 1992'de ise Norveç başvuruda bulunmuşlar ve bilindiği gibi Norveç referandum sonucu üyeliği reddetmiş, İsveç, Finlandiya ve Avusturya ise üye olmuştur. Özellikle 1991 Maastricht Anlaşması'nın kabulünden sonra AB kendine özgü bir konfederasyon olma yolunda ilerlemeye başlamıştır. Bugün bir ekonomik topluluk olmaktan çok ötede ortak dış politikası, ortak savunma politikası olan kendine özgü uluslar üssü AB hukukunu oluşturan ekonomik ve siyasi bir yapılanma içinde ilerlemektedir. 4.1. Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısı, asli kurumlar. Birliğin organları, birliğin temel yapısını meydana getiren Konsey, Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Adalet Divanı, Ekonomik ve Sosyal Komitenin yanı sıra Sayıştay ve Avrupa Yatırım Bankası gibi yardımcı kurumlardan oluşmaktadır. 1999'da da Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği AGSK resmen oluşturulmuştur. Bakanlar Konseyi nedir? Birliğin yasama ve karar alma sürecinde en önemli rolü üstlenen konsey, üye ülkelerin dışişleri bakanlıklarından oluşmakla birlikte ele alınacak konuya göre diğer ilgili bakanlıklarla da oluşturulabilmekte ve temsil eden bakanların uzmanlık alanına göre adlandırılmaktadır. Tarım, Ulaştırma, Ekonomi ve Mali İşler, Sanayi, Çevre Bakanları Konseyi gibi. Avrupa Birliği Konseyi parlamenter demokrasilerde var olan parlamentonun yetkilerine eşdeğer yetkilere sahiptir. Dolayısıyla topluluğun karar alma ve yasama organıdır. Konsey, karar alma sürecinde Avrupa Toplulukları Komisyonu tarafından hazırlanan tasarıları ele alır ve yasalaşmasını sağlar. Bu süreç içinde Avrupa Parlamentosu değişiklik önerisinde bulunabilir. Ancak kesin karar konseye aittir. Sonuç itibarıyla konsey, topluluğu şekillendiren, yöneten ve dış politikasını belirleyen organdır. Bakanlar konseyi kararlarını basit çoğunlukla, nitelikli çoğunlukla ve oy birliğiyle almaktadır. Nitelikli çoğunluğu gerektiren konsey kararlarında üyelerin oyları, ekonomik ve politik durumları ile nüfuslarına göre belirlenen ve aşağıda belirtilen ağırlıklarıyla değerlendirilmektedir. Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere 10'ar oy, İspanya 8 oy, Belçika, Yunanistan, Hollanda, Portekiz 5'er oy, Avusturya, İsveç 4'er oy, Danimarka, Finlandiya, İrlanda 3'er oy, Lüksemburg 2 oy. Bu sisteme göre basit çoğunluk 44 oy, nitelikli çoğunluk ise 84 oydan 62'sini gerektirmektedir. Kararı bloke etmeye yetecek azınlık oyu ise 26'dır. Bakanlar Konseyi'nin bazı yardımcı organları vardır. Aralık 2000 Nisan'da karar mekanizmasının değiştirilmesini sağlamak için yeni kararlar alınmış bulunuyor. Daimi Temsilciler Komitesi üye devletlerinin Avrupa topluluğu nezdindeki büyükelçilerinden oluşmaktadır. Bakanlar Konseyi'ne yardımcı organ olarak çalışır. Konsey müzakerelerinin ön hazırlığını yapar ve faaliyetlerini düzenler. Konseyde alınacak kararlar önce bu organda ele alınır. Burada çözüme bağlanan konularda konseyde yeniden görüşme yapılmaz. Devlet Başkanları Konseyi veya Avrupa Zirvesi, Roma Anlaşması'na göre konsey anlaşmalardan doğan hemen hemen tüm önemli sorunları karara bağlayan Avrupa Birliği'nin en yüksek organıdır.